Ayrım 5.
Freud kapının sürgüsünü çekti. Karanlıktan içeriye komşulardan bir grup girdi. Başlarını omuzlarını karlar kaplamıştı. Yüzleri soğuktan ve içkiden kıpkırmızıydı. Köylüler ikisini de kardeşçe kucakladılar. Boyunlarına çoban püskülü ve sedirden gerdanlıklar taktılar. Alabar'la Freud'den kendileriyle birlikte toplantı yerine gelmelerini istediler. Köylülerin bu gürültücü halinden Freud'un nutku tutulmuştu. Genelde ayık ve ağırbaşlı olurdu köylüler. Alabar ona fısıldadı. Gidelim onlarla. Bir yıldan fazla zaman geçti. Burada ikinci Noel'imiz. Sonunda mevsimlik eğlencelerine çağıracak kadar güvendiler bize. Havaya bakılırsa bu gece katılacağımız kutlamalar yarınkilerden hem daha eski bir gelenek, hem daha serbest, hem de sanıyorum daha içten olmalı. Toplantı yerinin girişi bir hayvan suratına benzetilerek süslenmişti. Gözleri patlak, içinden ateşler çıkıyordu. Keçi derilerinin içine fenerler yerleştirilmişti. Dişler ince tahtalardandı. Yaratığın ağzından girdiler. Hayvanın dilini simgeleyen kana bulanmış hayvan postlarının üzerinde yürüdüler. Kırmızı halı geleneğinin başı buydu belki de. İçeride alçak kiriş dedikleri, çoban püskülü ve sedir gibi diken yapraklı ağaçların dallarıyla abartılı bir biçimde süslenmişti. Ateşte için için yanmakta olan nemli kütükler ortalığı öyle bir dumana boğmuştu ki bütün bu yeşillikten çok azı seçilebiliyordu. Bunun hiç önemi yoktu. Çünkü koca şarap küpleri dumanın arasından yine de kendini belli ediyordu. Freud ile Alabar'ın kupaları da sürekli doldurulmaktaydı. Ama içkinin çoğu komşular onları dürterken, şarkıya katılmaya zorlarken sarsıntıdan yerlere dökülüp ziyan oluyordu. Freud dikkatini bu açık saçık şarkılarda geçen bütün şiirsel edepsizliği öğrenmeye vermişti. Ama Alabar durmadan tek bildiği şarkıyı tekrarlayıp duruyordu. O da eski, çok eski savaşlarla ilgili epik bir şeydi. Daha sabah yıldızı dişi ayıyı gebe bırakıp da pancarı doğurmasına yol açmadan önceki günlere ait savaşlar. Yaylı ve nefesli sazlar acemice çalınmaktaydı. Çok geçmeden danslar başladı. Şarabın kimyasının yardımıyla Alabar'la Freud rahatladılar. Gürültülü coşkuya ayak uydurabilmeye başladılar. Freud kendini dansa kaldıran her hantal herifle dans etti. Alabar sosisler, hayvan kanı ve yulaftan yapılma sucuklar yedi. Zar attı, kağıt oynadı. Gece yarısına biraz kala, sanki işaret verilmiş gibi şarkılar, danslar ve oyunlar birden kesildi. Alabar'la Freud şallarını, battaniyelerini, uyuyan bebelerini toparlayıp eve gitmeye hazırlanırken onlara uyarıda bulunuldu. Hemen giderlerse mevsimin esas büyük olayını kaçıracakları söylendi. O sırada iki köylü kadın belirdi. En şık işlemeli elbiselerini giymişlerdi. Küplerin arkasına yığılmış yeşilliklerin arasından ellerinde çok katlı bir pastayla ortaya çıktılar. Masalardan biri orta yere çekildi. Pasta üzerine kondu. Erkeklerin pastanın çevresine nasıl toplandığını gören içinden çıplak bir bakire fırlayacak sanırdı. Ama pastacılık sanatındaki bu özel ilerleme daha 9-10 yüzyıl sonra gerçekleşecekti. Kadınlardan biri süslü önlüğünün cebinden bir bıçak çekti. Pastayı kesmeye koyuldu. İstediği gibi kesip hazırlayınca öteki kadın servis yapmaya başladı. Birer dilim yalnızca erkeklere verilmekteydi. Alabar'da dahil tüm erkekler pastalarını aldıktan sonra kadınlar da pastalarını yavaş yavaş çiğneyerek yemeye başladılar. Bir yandan da erkeklerinin çiğneyişini izliyorlardı. Çene kasları ağır ağır açılıp kapanıyordu. O çiğneme sesi hariç koca salonda çıt çıkmaz olmuştu. Pasta o kadar yumuşak ve tatlıydı ki Alabar pişirene iltifat etmeye niyetlendi. Ne var ki bu sessizlikte konuşmaya kalkmak bir garip kaçacaktı. Devrilen bir ağaç gibi herkesi yerinden hoplatacaktı. Tam o sırada dişleri küçük ve sert bir şeyin üzerine kapandı. Sinir sistemine bir titreşim yayıldı. Bağırmaya cesaret edemedi. İltifatı bile gemlemek gereken bir yerde şikayete hiç dayanılamazdı. Aşçıların duygularını incitmek istemeyen Alabar, ağzındaki sert şeyi elinden geldiği kadar belli etmeksizin çıkardı. Ama çabaları boşunaydı. Dumandan kızarmış bütün gözler üzerine çevrilmişti o anda. Sert cisim hemen tanınacak bir şeydi. Azı dişine geçici bir acı vermişse de aslında pek önemli bir şey de sayılmazdı. Herkes zaten bakıyordu. Alobar hafifçe utanıp kızararak kolay görebilsinler diye onu havaya kaldırdı. Bir fasulye yalnızca dedi utangaç bir sesle. Daha bu sözler ağzından çıkarken salonda birden korkunç bir gürültü koptu. Herkes bir ağızdan fasulye, fasulye, fasulye diye bağırmaya başlamıştı. Kadın erkek herkes katılıyordu bu çığlığa. Köylüler alobara doğru yürüdüler. Sırtını sıvazladılar, saçlarını karıştırdılar. Onu kucakladılar, orasını burasını sıkıştırdılar. Taht gibi süslenmiş bir tahta sandalye getirildi. Duvara çakılmış boynuzların tam altına kondu. Alobar o tahta götürüldü, oturtuldu. Kulakları sağır eden alkış ve tezahürat, kıkırdamalar ve kahkahalar arasında başına ökse otundan yapılmış dengesiz bir taç giydirildi. Kalabalık ona kral demeye başlayınca Alobar'ın soluğu boğazına tıkanır gibi oldu. Yüreği bir takla attı. Mavi gözleri Aralık ayında donan göletler gibi katılaştı. Dizlerinin bağı çözüldü. İçinde bu anı bir kere daha yaşamış gibi bir duygu uyandı. Viva favorum rex diye bağırıyorlar gibi geldi ona. Sanki bir kar ve pasta yağmurunun gerisinden görüyordu onları. Viva favorum rex, yaşasın fasulye kralı. Geleneğe göre fasulye kralının sonsuz hakları vardı. Rastgele yapılan seçimi izleyen 12 gün boyunca istediği emri verecek, canının istediğini yaptıracaktı. Ne kadar büyük günah olursa olsun her zevke hakkı vardı. Hiçbir yatak, hiçbir kapı yasak değildi ona. Canı istediği zaman istediği insanın evine girebilir, yiyip içebilirdi. Komşusunun karısını istiyorsa onunla olurdu. İstediği kız da öyle. Kilisenin mihrabına işemek gibi ayıp ve günah hareketlere izin verilmekle kalınmıyor. Teşvik bile ediliyordu. Fasulye kralı nereye gitse, ne yapsa çevresinde gürültücü bir kalabalık bulunuyordu. Durmadan o yalancı tacı düzeltiyor, cübbesini çekiştiriyor, bu arada tacı çarpıtıp adamın poposunu açıyorlar. Üstüne şarap döküyor, onu alkışlıyor, teşvik ediyor, yüzüne gülüyorlardı. Bu gelenek Alobar'a anlatıldığında düşündü. Eğer bu insanlar bir kral istiyorlarsa benim olmam son derece uygun. Bu krallık bana şans eseri olarak geldi ama herhalde bu işte benden tecrübelisi de yoktur. Aslında bu kış günlerini düşüncelerimle baş başa geçirmeyi planlamışsam da ne de olsa bir bayram bu. Biraz eğlensem de olur. Frol beni çok tatmin etti. Ama bu çevrede birkaç etek var ki kaldırma koşuma gider yine de. Madem bir kral istiyorlar öyle olsun. O minik fasulyenin bitkisel aklıyla bu işe en uygun adamı seçtiğinden haberleri yok. Ha ha. Sonra köylüler ona geleneğin geri kalanını da açıkladılar. 12 günlük saltanatın sonunda krallar gününde yasanın ve ahlakın ciddi kuralları birden yeniden dirilecekti. Fasulye kralı o zaman başında tacıyla köyün dışında bir çayıra çıkarılacak, gırtlağı kesilecekti. Kim o? Alobar, köyden sizinle konuşmam gerek, kapıyı açın. Defol buradan. Hayır gidemem, ben fasulye kralıyım. Kulübenin içinden bir gülme sesi geldi. Daha doğrusu belki gülmenin hayvansal bir atasıydı bu ses. Bir tilkinin gırtlağına yerleşmiş, yabani eğirmeni sarmalayan dikenli pamuk ipliğinin çıkardığı o kesik kesik sese benziyordu. Krallığınızın sınırlarını aşmışsınız majeste. Ben sizin tebaanızdan değilim. Siktirip gidin buradan. Alobar şamanın kapısına yaslandı. Ağlama isteği hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Ah keşke sakalını kesmemiş olsaydı da gözyaşlarını o sakal emse saklasaydı. Anlamıyorsunuz, ben oyun oynamıyorum. Köylülerden biri değilim ben, kralım. Söylemiştin fasulye kralısın. Git bir kadeh şarap daha iç majeste. Yarın kilisede diz çökünce de papazdan af dilemeyi unutma. Alobar hırsla yüklenip kapıyı kırıverdi. Tahta parçalarını sağa sola saçarak içeriye daldı. Şamanı yattığı şilteden kaldırdı. Başında o boyalı geyik kafası olmayınca ihtiyar pek de korkunç görünmüyordu. Alobar onu sarstı, sarstı. Boynundaki binbir çeşit dişten oluşmuş, binbir çeşit kolyesi alakarga sürüsü gibi çatırdadı. Pekala, pekala dedi şaman. Ne istiyorsun, bilgi mi, bilgelik mi? Bilgelik. O halde şansın yok. Bilgelik uzun zaman ister. Oysa sen 12 gün sonra öleceksin. Alobar şamanı minderin üzerine itti. Hayır ölmeyeceğim diye bağırdı ayaklarını yere vura vura. Ölmeyeceğim ben. Ya demek ölmeyeceksin ha? Ama sen kralsın. Demek ki ölmeye mahkumsun. Şaman Ay Dede'nin elçiliğini yapan bir sansar gibi sırıttı. Ben iki kere kralım ve iki kere mahkumum. Bıktım usandım bu işten artık. Önce saç sonra fasulye. Eğer ölüm beni istiyorsa solgun atına binsin de gelsin. Ağzında küller kasığında buzlarla. Elinde orağını çevirsin, korkunç sesler çıkarsın. Kendi dikesin karşıma. Bana saç gibi koyun götlü köylü karılarının pişirdiği şekerlemelerin içine tıkılmış boktan bir fasulye tanesi gibi şeyler yollamasın. Belki o zaman bile gitmezdim. Doğrusunu istersen bu ölümün davranış biçimini hiç beğenmiyorum. Şamanın gözlerinde bir ilgi pırıltısı oynaştı. Yuvarlak kalçaları üzerinde doğruldu. Kapıdan kulübesinin içine yağan karlara doğru baktı. Biraz soğuk geliyor mu sana da? Gel yardım et de şu kapıyı kapatalım. Sonra bir mantar çayı yaparım, derdini konuşuruz. Ev sahibi sönmekte olan ateşin başında uğraşırken alabar duvarlarda asılı çeşit çeşit kuru sebzeden hazırlanmış örgüleri kokluyordu. Her biri bitkiler krallığının iç dünyasını bir başka açıdan yansıtmaktaydı. Sonra alabar ortalıktaki kemikleri, yılan dişlerini, salyangoz kabuklarını, şamanın çalacağı nefesli sazları elledi. Kimisi tavandan sarkıyordu. Bu eşyaların her biri kendi normal durumundan çıkarılmış, değişik bir kılığa sokulmuştu. Ama hepsi de yerine yakışmış. Yeni durumunu hiç yadırgamıyor gibiydi. Alobar'ın kafasındaki keşmekeş yeni bir kavramla bir kere daha sarsıldı. Varoluş yeni baştan düzenlenebilir. Bu düşünceyi kapıdan dışarı mı fırlatsın, baş köşeye mi otursun bilemiyordu. O sırada dumanı tüten çay eline tutuşturuldu. Alobar rahatladı. Şaman çayını törensel bir edayla yudumluyordu. Alobar bütün hikayeyi baştan sona anlattı. Birinin çayı ötekinin hikayesi sonuna yaklaşırken şaman cebinden birkaç kısa sicim parçası çıkardı. Bir yandan bir şeyler mırıldanarak onları birbirine bağlamaya koyuldu. Bu örgüyle çatırdayan karabuzların hıçkırıklarını bağlıyorum diye söyleniyordu. Bu örgüyle baltanın çam kozalığına cevabını bağlıyorum. Kurtçuğun kavisi göbeğini bağlıyorum. Gökte kuyruklu yıldızın kaçtığı deliği bağlıyorum. Gökkuşağının köklerini, kızıl ağacın kaçışını bağlıyorum. Böyle devam edip gidiyordu. Örgüm eşek arısının sağır ninesini bağlıyor. Sonunda alobar onu tekrar yakalayıp sarsacak hale geldi. Tam alobar sabrının sınırına vardığı sırada şaman avuçlarını açtı. Bir sürü düğüm attığı sicimi gösterdi. Sicim parçacıkları nefis bir menekşe oluvermişti. Taç yapraklarının rengi bir gerdandaki aşk ısırıklarının rengindeydi. Alobar çiçeğe uzandı ama çiçek birden aleve dönüştü. Şamanın avucunda yandı. Onun parmaklarını hiç yakmaksızın bitip gitti. Bu sefer mırıldanma sırası alobara gelmişti. Gelecekte kimin kapısını kırdığıma dikkat edeceğim dedi. Kolunun yeniyle şaşkınlığından dökmüş olduğu çayları sildi. Şaman güldü. Bu eski sihirlere pek de aldırma dedi. Eskiden bunların da gücü vardı ama artık otlarla konuşmayı bilen kaçık ihtiyarın eğlencesi oldu kaldı. Alobar itiraz edecekken şaman onun sözünü kesti. İnsanoğlu bitkilerden ve hayvanlardan uzaklaşıyor dedi. Yavaş yavaş onlarla olan bağını koparıyor. Günün birinde tekrar ilişki kurmak zorunda kalacak. Eğer evren yaşayacaksa insanoğlu buna mecbur olacak. Ama şimdilik belki yeni yoluna koyulsa gerçekten daha iyi olur. Neden o? Kertenkele alt tarafı kertenkeledir. Yılan balığı yılan balığıdır. Diken de dikendir. Gerçi diken kendi dikenliği içinde bütün haldedir. Sınırları bazı sersemlerin sandığı kadar sert değilse bile yine de çok bellidir. Elfik köylüleri de dikenler kertenkeleler gibidir. Bir tek şey olarak doğar, bir tek şey olarak ölürler. Ama sen savaşçı olmuşsun, kral olmuşsun, serf olmuşsun. Üstelik görünüşe bakılırsa henüz yolun sonuna gelmiş de değilsin. Demek ki yeni yönün sırrını öğrenmişsin. Kısacası bir insan birçok şey olabilir, belki de her şey olabilir. Geçmişte bitki ve hayvan yaşamıyla insan yaşamı arasında pek az fark vardı. Şimdi bazı insanlar kendilerini yalnız hayvan ve bitkilerden değil, öteki insanlardan bile ayırıyor. Romalılar Hristiyanlıklarıyla ortaya çıkıp insanın birey olması fikrini geliştirdiler. Ama sen ne Romalısın ne de Hristiyansın. Yine de onlar kadar aşkla yüklüsün. Demek ki bu durum ortalığa yayılmış artık. Romalılar bireyciliği teşvik ediyorlar. Bir yandan da katı denetimler uyguluyorlar. Er geç bir takım adamlar türeyecek. Eşsiz, olağanüstü ve tek başına olan bireyin yüceliğine inançları yüzünden kendilerini her türlü denetimden muaf ilan edecekler. Özgünlükleri sayesinde kabul edilmiş standartlara meydan okuyacaklar. Bu tür adamlar Roma'ya da bundan sonra gelecek diğer Romalılara da dert olacak. Sanıyorum sen o adamların ilklerinden birisin Alobar. Yo, itiraz etme. Bakıyorum sözlerim seni hem sevindirdi hem de heyecanlandırdı. Doğruydu. Alobar sevinci ve heyecanı arasında çayını unutmuş, çay soğumuştu. Şaman fincanı alıp tekrar ısıttı. Sen sıradan bir köylü olsan, bir iki gösteri daha yapar, gözünü kamaştırırdım. Seni azarlar, sakinleştirir, ölümünü beklemek üzere Elfik'e yollardım. Köylülerin çoğu ölmekten hiç kaçmaz. Ölüm onlar için ter dökmenin sona ermesi demektir. Kirli yorgun vücutlarını nihayet fırlatıp atabilecek, saf ruh boyutuna geçebileceklerdir. Bitkilerle hayvanlar ölüm konusunda onlardan daha bile rahattır. Doğal bir sondur ölüm ama insan doğası açısından doğal olmayan bir hayvandır. Eğer ölümü yenebilecek bir tek hayvan varsa o da insandır. Sen sıradan bir serf olsaydın, seni tekrar Elfrik'e yollar, eski yıl bitip yenisi başlarken komşularının kutlayacağı saflaştırma törenine yardımcı olmanı isterdim. O köylülerin en sevdikleri şeylerle alay etmelerini, böylece o şeyleri gözlerinde daha büyütmelerini sağlar bu tür olaylar. Seni o kutsal ökse otuna takmak, fasulye kralı olmak, sevgili tarım tanrıçasına kurban edilmek üzere geri yollardım. Ama onun yerine şu anda kendi içinden esen bu garip rüzgara uyup yola koyulman, gitmen için teşvik edeceğim seni. O rüzgar seni nereye götürürse oraya kadar git. Ama ne tarafa gideyim? O artık rüzgarla senin aranda. Sen herhalde bir tür ölümsüzlük arıyorsun. O konuda sana yardım edemem. Benim yaşadığım yerlerde ölüm bir yoldaştır. İnsan dostuyla, yoldaşıyla kavga etmez. Eğer ölüme karşı gücü olan ustaları bulmak istiyorsan doğunun ta ötelerine gitmeni öneririm. Hellas'a kadar mı? Hellas'tan çok uzağa. Mısır'a mı öyleyse? Alobar'ın kafasında Mısır o lanet olası aynalarıyla yolun sonu demekti. Mısır'a kadar olan yolun 3 katı kadar gitmen gerek senin. Mısır'dan 3 kat öteye mi? Beni kandırmaya mı çalışıyorsun? Dünyanın kenarından düşerim o zaman. Şaman katıla katıla güldü. Alobar, dünyanın kenarı yoktur. Bu sefer gülme sırası Alobar'ındı. Karşısındakinin her şeye rağmen osuruktan deli bir ihtiyar olabileceğini düşünmeye başlamıştı. Ne saçma şey dedi. Sen özgür ve özel bir insansın Alobar. Bu nedenle sana bir şey söyleyeceğim. Dinle beni. Ben kuşlarla balıklarla sık sık konuşurum. Kuşlarda, balıklarda dünyanın bir kenarı olmadığı konusunda bana defalarca teminat verdiler. Biz bir topun üzerinde yaşıyoruz Alobar. Gerçekten kimseye söyleme ama dünya yüz yuvarlak. Bu öyle sersemletici bir fikirdi ki Alobar kendini bayılacak gibi hissetti. Çayından bir yudum alıp yuttu. Şamanın gözlerine baktı. Gözler pastadan çıkan fasulye kadar karaydı. Alobar o gözlerden kendisiyle alay edilmediğini okumaya, emin olmaya uğraşıyordu. Sonunda şamanın içtenliğine inanınca ayağa kalktı. Postlarını topladı. O halde yola çıkayım bari dedi. Herhalde öyle yapmalısın. Besbelli ben dönene kadar burada pek çok bayram kutlanır. Ama tekrar buradan geçtiğimde sana yeni ve sağlam bir kapı yapmaktan zevk duyacağım. Dönmeyi planlıyorsun demek öyle mi? Eğer dünya yuvarlaksa başka çarem var mı? Alobar kıkır kıkır güldü. Günün birinde tekrar kabilemi bulup aralarına karışacağım. Bunu yapmak için kılık değiştirmek zorunda kalsam bile. Şaman başını iki yana salladı. Güvenilir kaynaklardan gelen haberlere göre Lord Elfik'in adamları bahar gelip yollar kuruduğu anda senin şatona saldıracaklar. Karşı koyanları öldürecek, geri kalanını vaftiz edecekler. Sen dönmeden çok önce, tabii eğer dönersen. Bir zamanlar yönettiğin o bağımsız kent, kutsal imparatorluğun sınırları içinde bir Roma üssü olarak yönetilmeye başlayacak. Alobar yumruğunu avucuna vurdu. O zaman kabilemi uyarmam gerek. Bir savunma planlarım. Belki biz daha önce saldırırız. Sabah yıldızının altın bıyıkları adına yemin ediyorum. Bu şalgam yiyen salaklara savaş ne demekmiş öğretiriz. Götlerini kurtarmak için bir tek tanrı yetmeyecek onlara. Ben ve askerlerim işlerini çoktan bitirmiş olacağız. Falan filan filan falan. Çok geç Alobar, çok geç. Şaman sanki bu sözünü vurgulamak istermişçesine duvardan bir porsuk maskesi çekip ateşe fırlattı. Düşman yalnız Lord Elfric değil, tüm imparatorluk. Çok fazla büyük, çok fazla köklü, çok da güçlü. Dünya değişiyor Alobar. Yanan maskeye doğru işaret etti. Tarihin dalgalarını durdurmak uğruna hayatını ziyan etme. Roma'yı tarih doğurdu. Bir gün yine tarih gömecek. Bu arada senin başka işlerin var, unuttun mu? Sen birey olacak değil misin? Şimdiye kadar kimsenin keşfetmeye cesaret edemediği diyarları keşfedecek değil misin? Yoksa yönetenlerin bir tokatla öldüreceği can sıkıcı sivrisineklerden biri misin? Artık kral veya savaşçı değilsin, hatırlasana, yeni bir şeysin. Gidip kabile halkının arasında ölürsen bunun onlara hiçbir yararı dokunmaz. Ama tüm benliğinde yaşayacağın yeni bir hayattan ne yararlar doğar, onu kim tahmin edebilir? Haklısın dedi Alobar, içini çekti. Kabilemde şehvetli kadınları da soylu tazıları da arkamda kaldı artık. Ben ileriye gitmek zorundayım. İhtiyarı kucakladıktan sonra kapıdan karlara çıktı. Çizmelerinin burnunu doğuya çevirdi. Topuklarını da o parmakları izlemeye zorladı. Şaman'ın küçük kulübesi çabucak görünmez oldu. Az sonra köyde, hatta tepedeki malikanede görünmez oldu.